Ayrım 7.
Merhametli oldukları için bana ölüm cezası uygulamayı değil dederek hafifçe okşamayı uygun görmüşler. Bu amaçla görevlendirilen müritler cezayı uygulamak için beni aramışlar ama bulamamışlar. Beni iyi tanıyan birinin olaydan haberi olmuş. Bu işleri organize eden şeyhin Ankara halifesini uyarmış. Ona böyle bir şey yaparsanız onu sadece dövmüş olursunuz. Peki bunun sonuçlarına katlanmaya hazır mısınız? Şeyhin halifesi neler düşündü bilinmez. Beni okşatma kararından vazgeçmiş. Fakat herkes benim kadar şanslı değildir. Bahtiyar Kaş'ın otoritesini ciddi biçimde yiyecek bir girişimde bulunanların katlinin vacip olduğu tarikatın tipik düşünüş tarzlarından biridir. Hasan Sabbah'ın çömezleri gibi şeyhleri için ölmeye öldürmeye hazır olduklarını her fırsatta dile getiren onlarca mürit bulunmaktadır. Onlara göre şeyh uğrunda ölünecek kişidir. Çünkü şeyh varoluşlarının anlamıdır. Şeyhleri için iyi olan kendileri için iyi, kötü olan kötüdür. Basit bir neden bile birini ölümle tehdit etmelerine yeter de artar bile. İki mürit Ankara'da şeyhe kiralık ev ararlarken baktıkları bir evin sahibi, Bahtiyar Kaş'ın 4 karısı varmış öyle mi diye sorar. Müritler adamın yakasına yapışırlar. Bu cümlen hayatının noktalanmasına neden olabilir diyerek adamcağızı ölümle tehdit ederler. Mayıs 1997'den beri Türkiye'deki dinci cemaatlerle ilgili Bahtiyar Kaş ve tarikatıyla ilgili yüzlerce sayfa tutan notlar almıştım. Bunları gözden geçirmek amacıyla masanın üstüne koymuştum. Evime konuk olan müritlerden birinin bunları karşılaştırmakta olduğunu fark ettiğimde henüz notların mahiyetini anlayamamıştı. Açıklamam gerekti. Cemaatin romanını yazıyorum. Nasıl bir roman olacak diye sordu. Şimdilik sana bu kadarını söyleyebilirim. Benim bu sözüm tarikatın televizyonunun Ankara temsilcisi Ahmet Semiz'in kulağına gitmiş. Zaman zaman tarikatın sert eleştirilerini yaptığımız bu adam, "Sakın ha böyle bir şeye kalkışma," uyarısında bulundu. "Şeyhi kötü yönde yazdığımı kim söyleyebilir ki? Belki onu iyi bir karakter olarak ele alıyorum," dedim. Entika çarklarının bir parçası olan Ahmet Semiz, "Üstadım," dedi, "ne hoca efendiden iyi bir adam portresi çıkar, ne de bu cemaatten iyi bir tarikat manzarası. İşi şakaya vurdum. Belki iyi bir telif alırım." O gayet ciddi bir tavırla konuştu. "Belki alırsın, belki çok da satar. Ama satışı göremeyeceğinden, telifi de harcayamayacağından eminim." "Beni kim öldürür dersin?" "Hoca efendinin bir işareti 100 tane gönüllünün çıkması için yeter de artar. Böylesine kutsal bir işi herhangi bir müride ihale eder mi? Bu iş için şu anda en uygun kişi Abdullah Acar." Abdullah Acar insan azmanı bir adamdı. Parası ve mevkisi olmayan kişilere iltifat göstermeyen şey, bu adama karşı özel bir itibar gösteriyordu. Oysa bu adamın ne parası, ne pulu, ne de mevkisi vardı. Bu ilginin kökeninde Abdullah Acar'ın fiziki gücü vardı. Şeyhin son yıllarda ticari işlerinde sürekli pürüzler çıkıyordu. Bu adam ise onun gizli mafyasının lideriydi. Ve Bahtiyar Kaş kendi şahsına hizmet etmeyenleri sevmez, onlara iltifat etmez, onları yanında yöresinde dolaştırtmazdı. Şeyhin öldürmeye teşebbüs ettiği bir kişi, eski müritlerinden Mehmet Yiğit. O ilk gençlik yıllarında Kaşiye tarikatına girmiş, aktif, eylemci bir müritti. Okuyor, düşünüyor, çağının içinde fikirler üretiyordu. Bahtiyar Kaş birçok sorununun çözümünü ona danışıyordu. Birçok konuyu onunla istişare ediyordu. Mehmet Yiğit ayrıca uzun yıllar onun avukatlığını yapmıştı. Şeyhin kendisiyle ilgili müritlerine sunduğu imaj şuydu. Onun hikmetinden sual olunamazdı. Onun her yaptığı Allah'tandı. Konuşursa Allah konuşurdu. Eylerse Allah eylerdi. Bu nedenlerledir ki şeyhin davranışları ve sözleri kimseninkiyle kesinlikle kıyaslanamazdı. O asla hiçbir sözünde ve eyleminde çelişmezdi. Mehmet Yiğit ise Temmuz 1995'te şeyhin çelişkisini yüzüne söyleyivermişti. Şeyh zamanın başkanıyla görüşecekti. Bu görüşmenin mahiyetini konuşmak amacıyla çağırdığı Mehmet Yiğit, yıllar önce söylediği bir sözünü hatırlattı. "Hocam, Fethullah Hoca başbakanla görüştüğü zaman, kafir devletin başıyla görüşen müşriktir demiştiniz. Siz de şimdi başbakanla görüşmeye hazırlanıyorsunuz." Söylenmesini hiç beklemediği bu sözler yüzüne tokat gibi çarptı. Kendi kazdığı kuyuya düşmüştü. Kendi ölçüsüyle kendini müşrik, münafık ilan etmişti. Çelişkisini yüzüne vuran Mehmet Yiğit'e çok kızmış ama duygularını belli etmemişti. En iyi çözüm olarak da bir süre onunla diyaloğu kesmekte bulmuştu. Bu onun tipik bir davranış kalıbıydı. Birine iltifatı keserse, adını hayırla yad etmezse o kişinin manevi seviyesinin düştüğüne inanılırdı. Uzun süredir Fehmi Korun'un yazılarını okuma ihtiyacı hissetmeyen mürit, bunun nedenini ona şeyhin manevi desteğini kesmekle açıklıyordu. Toktamış Ateş'in yazılarını kaçırmayan aynı mürit, bu köşe yazarına şeyhin nasıl bir manevi destek sağladığını konusuna ise bir izah getiremiyordu. Çelişkilerinde kendi içinde tutarlı ve açıklanabilir mantığı olurdu. Kaşiye mensupları akıllarını şeyhe teslim ettiklerinden bunun şuuruna varma mutluluğunu bile tadamazlardı. Müritlerin şeyhin yüzünü çevirdiği kişiden soğuma tipik davranışına maruz kalan Mehmet Yiğit, şeyhi eleştirsel bir açıdan kritik etmeye başladı. Eleştirilerini nezaketli bir üslupla zekice şeyhin 40 yıllık arkadaşı Taki Tektaş'a aktardı. Anlattıkları Taki Tektaş'ın aklına yatmıştı. 40 yıllık arkadaşını ve önemli müritlerinden olan Taki Tektaş'ın kendisine aykırı fikirler dile getirdiğini duyan şeyh, efendi küplere bindi. Ona tekme tokat girişti. Bununla da kalmadı, onu A kasabasından Ankara'ya sürdü. Taki Tektaş cezalandırılmış, gözden düşmüş, şeyhin muhabbetinden mahrum kalmış bir vaziyette bir yıl Ankara'da sürgün hayatı yaşadı. Burada şeyhin halifesi tarafından şeyhin direktifleri doğrultusunda durmadan aşağılandı. Sürgünlüğünün devamını çekmek için Bursa'ya gönderilirken Ankara cemaatinin halifesi Abdullah Terlikçi'ye manidar bir sitemde bulundu. Senin rüyalarına dahi girmek istemiyorum. Senin rüyalarıma dahi girmeni istemiyorum. Şeyhin gözünden düşen biri herkesin gözünden düşerdi. Bazılarının tarikatın dışında yeni bir dünya aramak gibi özgürlükleri dahi yoktu. Bu özgürlük kendilerine verilmiş olsa bile onu kullanma iradelerini harekete geçiremezlerdi. Çünkü tarikat dışında yaşama cesaretleri örselenmişti. Bunların biri olan Taki Tektaş başına gelenlerin sorumlusu olarak Mehmet Yiğit'i görüyordu. Beni o bozdu diyordu. Fikirler de rakı gibiydi. Kafaya yatınca Mehmet Yiğit İstanbul'da Bahtiyar Kaşsız bir dünya kurmaya çalıştı. Bir şehzade olarak. Şeyh onun yokluğunda onun eksikliğini hep hissetmişti. Tek taraflı olarak onunla ilişkisini keserken işin bu noktaya geleceğini kestirememişti. Şeyhlik imajı gereği onunla kısa bir süreliğine dostluğunu kesecek, her şey yine eskisi gibi olacaktı. Böyle yapmamış olsa kendi yanlışlığını kendisi kabul etmiş olurdu. Hiçbir şey düşündüğü gibi olmadı. Mehmet Yiğit kendi durumu üzerine uzun uzun düşünmüş, şeyhin kendini bir zulüm makinesi haline getirdiğinin farkına varmıştı. O ana kadar şeyhin düzeninin çarklarının şeyhin istediği gibi dönmesini sağlamak için çırpınıp durmuştu. Bütün eylemlerini din adına yaptığına inanmıştı. Tüm uğraşlarının beyhude olduğunu anladığı an kararını verdi. Şeyhle de tarikatıyla da tüm maddi manevi ilişkilerini kesecekti. Kesti de. Teslim etmem gereken bir gerçektir ki Mehmet Yiğit, şeyhin fikir danışmanı iken tarikatta az çok demokratik bir hava esiyordu. Kitap okuyan, eli kalem tutan, düşünebilen müritler kişiliklerini geliştirirken, kendi fikirlerini açıkça seslendirebiliyorlar ve kendilerine bir muhatap da bulabiliyorlardı. Mehmet Yiğit'in tarikattan ayrılmasıyla birlikte fikirsiz kalan şeyh iyice totaliterleşti, despotlaştı, faşistleşti. Kendisinin dışındaki bütün sesleri susturup, müritlerin kulaklarını yalnızca kendisine kilitledi. Mehmet Yiğit'in gidişi tarikatta bir milat oldu. Tarikatın şeyhin kendisi demek olduğu su yüzüne çıktı. Onu ne asıl haliyle din, ne bin yıllık tasavvuf geleneği ilgilendiriyordu. Yalnızca kendi çıkarlarının peşindeydi. Eylemlerini din adına yaptığını açıklayacak zekice, örtücü fikirler bulamadığı içindir ki, ya bana inanırsınız ya da çekip gidersiniz. Basit söylemini kullanmaya başlamıştı. Mantıksız dayatmalara dayanamayan birçok mürit de birer birer cemaatten ayrılmaya başladılar. Kopuşlar kendiliğinden gerçekleşiyordu, bilinçli değildi. Tarikattan ayrılanların çoğu belli bir bilince varmadan, cemaatin ilkelerini kendi din bilgileri açısından yargılıyorlar, İslam'a aykırılıkları sayıp döküyorlar, yeni bir tarikata ve cemaate girme arayışından da geri durmuyorlardı. Şeyh Efendi müritlerin tarikatından ayrılmalarına üzülmezdi. Ona göre onlar nasipsizdiler, kendisi gibi manevi bir deryadan yararlanmasını bilmemişlerdi. Mehmet Yiğit'in gitmesine ise çok üzülmüştü. Onun geri dönmesini hep bekledi. O kendindeki önemli bir eksikliği dolduruyordu çünkü. Geride kalan müritlerden onun yerini doldurabilecek kimse de yoktu. Birkaç mürit şeyhin fikir danışmanlığına soyundularsa da bu işi beceremediler. Şeyh Mehmet Yiğit'i hiçbir kurumun başına getirmemişti. Bunun nedeni gayet açıktı. O düşünen, fikir üreten, sorgulayan, irdeleyen biriydi. Şeyh böylelerini kesinlikle kurumlarının başına getirmezdi. İdarecilerini tartışmadan kendi emrini uygulayacak yaratılışta kişiler arasından seçerdi. Mehmet Yiğit ise sadece ihtiyaç duyduğunda fikir danıştığı bir kişiydi. Maalesef böyleleri ha deyince bulunmuyordu. Tarikatta fikir danışılacak kimse olmadığı için şeyh ona haberler yollar, kabul etmez. Haberler gelmeye devam eder, geri gelsin ona apartman verelim. Kabul etmez, ikinci hanımı verelim. Şeyh efendili bir dünya yoktur artık onun kafasında. Burada bir çelişkiye dikkat çekmek gerekir. Kendisinin yalnızca manevi zenginlik dağıttığını iddia eden müritlerden de bu zenginlikten yararlanmaları doğrultusunda çağrılarda bulunan şeyh, Mehmet Yiğit'i maddi zenginlikle kandırmaya çalışmaktadır. Tarikatın içinde olmayan bir Mehmet Yiğit tehlikelidir. Şeyhin gerçek kişiliğini tanımakta, sırlarını bilmektedir. Ya konuşursa, bir şekilde susturulması gerekmektedir. Ağustos 1998'in bir akşamında Mehmet Yiğit, ellerinde paketler olduğu halde evinin bulunduğu apartmanın kapısının önünde durur. Üçüncü kattaki evinin ziline basar. Kapının açılmasını beklerken ensesinde dayanılmaz bir ağırlık ve acı hisseder, bayılıp yere yıkılır. İki kişi demir çubukla vurarak onu bayıltmışlar, yere yıkıldığında da dakikalarca tekmelemişler. Sessiz soluksuz kaldığını anlayınca da çekip gitmişler. Mehmet Yiğit günlerce acaba kime kötülük yaptım da beni böylesine amansızca dövdüler diye düşünüp durur. Aklında hep kendisini günlerce yatağa çakılı bırakan dayağın, avukat olarak katıldığı davalarla ilgisi olduğu düşüncesi vardır. Sonra bir komşu kadın onu dövenleri gördüğünü, bunların 3 gündür plakasız bir otomobilin içinde sokakta beklediklerini söyler. Onu dövenlerin eşkalini ve otomobilin tarifini en ince ayrıntısına kadar anlatır. Bu arada Bahtiyar Kaş'tan haber gelir. Dövülmesiyle ilgili kendisinin en ufak bir dahli olmadığını söyletir müritlerinden birine. Durup dururken böyle bir haber Mehmet Yiğit'i içkillendirir, kafasında şafak atar. Tarikatın televizyonunda çalışan, halen gizlice dostluklarını sürdürdüğü arkadaşını arar, kendisine dövenlerin eşkalini ve onların kullandığı otomobilin tanımını verir. Böyle birileri ve bu tarife uyan bir otomobil orada var mı diye sorar. Tanıma uyan bir otomobil ve bir kişi vardır. O kişinin kimliğini ve ev adresini öğrenir, durumu Harbiye Emniyet Amirliği'ndeki polis arkadaşına iletir. Karakola götürülen şüpheli şahıs her şeyi itiraf eder. Bahtiyar Kaş, Mehmet Yiğit için bu adamı öldürmek gerek demiştir. Aklını ve ruhunu şeyhe teslim etmiş bu müridin resmi ifadesi alınmaz. Bunu Mehmet Yiğit istemez. Nedenini sordum. Çocuğun resmi ifadesini alsalar, olay ertesi günü gazetelere yansıyacak, bir sürü takibat. Bahtiyar Kaş her şeyi inkar edecek. Suç kala kala bu zavallıların üstüne kalacak. Acıyorum onlara. Zaten böyle bir adama mürit olmakla en büyük cezaya mahkum olmuşlar. Allah vurmuş vuracağı kadar. Asıl suçlunun suçu ispat edilemeyeceği için resmi ifadesinin alınmasını pek mantıklı bulmadım. Bu konuşmaya tarikattan yeni tehlikeler gelebileceği kaygısı sinmemiş değildi. Bunların amacı seni öldürmek olabilir miydi? Olabilir ama mantıklı açıklama Nasreddin Hoca'nın fıkrasındaki durum. Su getirmeye giden kızı testiyi kırmaması için dövmek. Bir gözdağı, bilemem, demiri vurduklarında ben ölebilirdim de. Şeyh Efendi tarikatında bir zamanlar popüler bir isim olan Mehmet Yiğit'in neden cemaatten ayrıldığını müritlerine açıklamak ve müritlerini ondan korumak zorundaydı. Onun bir mümin, hatta bir insan bile olmadığını öne sürdü. Buna da Mehmet Yiğit'in ölen oğlunun cenazesine gelmemesini delil olarak gösterdi. Eğer o insan olsaydı benim en acılı günümde yanımda olurdu. En acılı gününde yanında olmayan müritleri bile onun insan olmadığına inandılar. Şeyhin söylediklerine inanmama cesaretine cüret etmek müritlerin başaramayacağı bir işti. Mehmet Yiğit'in İslamcı bir yazarla dostluk kurmasını da Şeyh Efendi diline dolamıştı. Bana karşı benim düşmanlarımla birlik oluyor deyip duruyordu. Bu öfkesi İslamcı yazarın kendisini ciddiye almamasından kaynaklanıyordu. Onun bir gün kendisine, "Bahtiyar, televizyonun var deyip duruyorsun. Senin dışında kimseden böyle bir televizyonun varlığını duymadım." dediğini bir türlü unutamıyordu. Onun televizyonunun varlığı nasıl duyulmazdı? Türkiye'de en çok hangi televizyonun seyredildiğine dair bir anket yaptırmıştı. Anketten çıkan sonuç, şeyh ve müritlerinin dışındakilere saçma sapan gelebilirdi ama onlar için gerçekti. Ankete göre şeyhin televizyonu %86 izlenme oranıyla birinciydi. Geri kalan %'yi diğer kanallar paylaşıyordu. Kaşıyıcıların yaptığı anketten başka nasıl bir sonuç çıkabilirdi ki? Bu sonucu televizyonda kendisi de ilan etti. Hatta bizim televizyonumuz %95 izlenme oranına sahip deme cesaretliliğini bile gösterdi. Anket sonuçlarını gösteren kalın bir katalog bile bastırttı. Böylesine şeyhin somut ve aşikar gerçeğini inkar eden ya da kıskandığı için görmezden gelen biriyle dostluk kuran Mehmet Yiğit, müritlerin gözünden iyice düştü. Kaşiye tarikatının genç müritleri anlamsız bir gözü kapalılıkta, şeyhlerinin uğrunda her türlü şiddet eylemine başvurabilecek bir kişilik yapısındadırlar. Şeyhe ne kadar bağlı olduğunu ispatlamak yolunda birini dövme eylemi kaçırılmayacak bir fırsattır. Şeyh için kavgaya girişenin popülaritesi tarikatta artar. Böyleleri parmakla gösterilir ve daima takdir ve hürmet görürler. Bu yapıdaki müritlerden biri de Mustafa Tavşan adlı mürittir. Bu adam tepeden tırnağa Bahtiyar Kaş'ın yaratmak istediği ideal bir mürit tipidir. Şeyhin ağzından çıkan her şeyin mutlak doğru, onun bedenine giren ve bedeninden çıkan her şeyin kutsal olduğuna inanan bir karakteri vardır. Şeyh 96 yılının sonlarında Yaşar Nuri Öztürk'e takmıştır. Her sohbetinde ona değinmekte, onun kafir olduğunu ima etmektedir. Amacı onun fikirleriyle müritleri arasına bir perde çekmektir. Çünkü Yaşar Nuri Öztürk şeyhin çıkarlarını zedeleyecek düşünceleri seslendirmektedir. Onun sözlerine müritleri bir inanacak olursa bu kendisi için alimallah hiç iyi olmazdı. Şeyhin Yaşar Nuri Öztürk'e karşı olan tutumundan müritler onun katlinin vacip olduğu yorumunu çıkarırlar. Hatta bir ara tarikatın tek gündemi Yaşar Nuri Öztürk olmuştu. Onun bir münafık olduğu, İslam'ı bozmak için papalığın içimize gönderdiği bir misyoner olduğu söylentileri dilden dile dolaşıp durmuştu. Böyle bir ortamdan etkilenen yeni yetme iki mürit durumdan vazife çıkarırlar. "Abi, İstanbul'da olsaydık bu adamı öldürürdük," derler Mustafa Tavşan'a. Genç müritlerin niyetlerinde kesin olduklarını gören ellisine merdiven dayamış Mustafa Tavşan, yangına körükle gider. "Masraflarınız benden," diyerek onlara 10 milyon lira verir. Bir sustalı bıçak alan müritler otobüse atladıkları gibi soluğu İstanbul'da alırlar. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bulurlar, içeri giremezler. Bütün gün kapıda Yaşar Nuri Öztürk'ün çıkmasını beklerler ama o ortalarda görünmez. Geceyi sokakta geçirirler. Ertesi günde rastlamazlar Yaşar Nuri Öztürk'e. Paraları tükenmiştir, acıkmışlardır. Son paralarıyla Ankara'ya dönmek zorunda kalırlar. "Gerçekten öldürmeye niyetli miydiniz?" diye sordum bunlardan birine. "Kesinlikle. Bizi birkaç gün daha idare edecek paramız olsaydı..." Yanıtı tekrarlattım. Gözleriyle sözleri çelişmiyordu. Bazen Kaşiye tarikatının karakteristik özelliğinden biri olan cimrilik işe yarıyordu demek ki. 3. Bölüm Allah Rızası Anonim Şirketi Düzeninin inceliklerine dair. Kolay aldatıyor kelimeler. Daha önce bir konuşmamızda sözcüklerin gücünden bahsetmiştin. Sözcükler insanları denetler dostum. Sözcüklerle insanlar birbirlerini denetlerler. Sözcükleri iyi kullananlar çevresindekilere sahip olurlar, onlara hakim olurlar. Sahip ve hakim olunca da kendilerini kudretli, her şeyi kontrol eden bir pozisyonda görürler. Onların dilinde sözcükler tehlikeli bir silah olup çıkar. Sözcüler de insanların gözlerini kör ederler. Kör olanlar da tüm duygularını, düşüncelerini sözcüklere bir yardımcı unsur olarak kullanmaya başlarlar. Ve bazen sözcükler toplumlara, dünyaya yön verir, olumlu ya da olumsuz. İnsanlar kelimelerle düşünüyor, kelimeler eylemleri beliriyor, eylemler de yaşamı kuruyor, öyle mi? Çoğu zaman böyle, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Böyle bir cümlecik var, herkes bilir. Dünyanın ekonomik olarak, siyasi olarak geldiği noktada bu cümlenin etkisini düşünecek olursak, kelimelerin onlardan oluşan kelime gruplarının yaşamımızda ne denli etkili olduğunu kavramak kolaylaşır. Gene örneğin, Napolyon'un milletler prensibine saygı göstermek gerekir cümlesini ele alalım. 19. yüzyılın sonlarında başlayan ulus devlet modeli akımını düşünürsek, kelimelerin garip bir büyüsü var dostum. Bu büyüyü yakalayan gücü de yakalamış oluyor. Bir Kızılderili hikayesi vardır. Kızılderililerin yaşadığı ülkede bir yıl kıtlık olur. Bir damla yağmur yağmamıştır. Ağaçlarda meyveler, nehirlerde, göllerde balıklar tükenmiştir. Kızılderililer açlıktan ölmeye başlarlar. Büyük reis geyiklerin avlanıp yenmesi fikrini ortaya atar. Her taraf geyik kaynamaktadır ama bunlara kimse dokunmaz. Çünkü kutsallıklarına inanılmıştır, dokunulmazlıkları vardır. Büyük reis onların adını değiştirir. Geyiklere artık büyük balık denilecektir. Küçük de olsa, büyük de olsa balıkların herhangi bir kutsallıkları ve dokunulmazlıkları yoktur. Kızılderililer büyük balıkları avlamaya başlarlar. Rudyard Kipling'in karakterleri de kendilerini insanlara ve eşyaya hakim kılacak büyülü kelimeler keşfetme peşindedirler hep. Faust'u bilirsin, o da ruhları yanına getirtecek kelimeler arayıp durur. Bunun için eski simge kitaplarını karıştırır. Doğu masallarında da susam sözcüğü hazine kapılarını açar. Yani öyle kelimeler vardır ki ya hazine kapılarını açar ya da felaketlere, kötülüklere davetiye çıkartır. İnsanlığın tecrübeleri bunu söylüyor. İnsanlığın kazanımlarından bir haber olanlar, kelimelerin tuzaklarına kolaylıkla düşüyorlar. Örneğin manevileşmek. Böyle bir kelime söylenir durur. Sınırları nelerdir bu kavramın? İçinde biraz ahlak, biraz ruh, biraz metafizik, biraz şu, biraz bu vardır. Bilinen hangi insan ruhunun karşılığıdır, bilinmez. Bilinen, maddileşmenin karşıtı olduğudur. Manevileşmek gerektiğini savunanların kafalarında maddileşmek kavramı da pek net değildir. Onlar için önemli olan sadece kelimelerin insanlar üzerinde bıraktığı etkidir. Din konusunda fanatizmin ağına düşüp iman çığırtkanlığı yapanlar hep bu türden sözcükler kullanmazlar mı? Sözde mürşid olan, bilgisi ve görüşü sığ olan bu insanlardan tarih boyunca Türk halkı az mı çekmiştir? Sınırlarını belirleyemedikleri manevileşmek kelimesini daha çok maddiye hakim olmamak anlamında kullanmışlardır. Bilerek veya bilmeyerek zor durumuna bile şükreden bin kitle yaratılmıştır. Daha iyisini yapabilecekken yapmayan, bunun için emek harcamayan. Hak etmeden bir şeye sahip olmak. Çevremde pek çok insanda gördüğüm bir yaşam felsefesi bu. Adam 3-5 dini cümleyi sermaye edip malı götürüyor ya da ulaşmak istediği, hele de emek harcayarak varma düşüncesinin pek beyinlerimize yerleşmemiş olduğunu sen de gözlemlemiyor musun? Kaderci felsefe dostum, kaderci felsefe. Bu anlayışın evrimleşmesiyle kök salmıştır, hak etmeden sahip olma düşüncesi. Bu felsefeyi besleyen sulardan bahsetsene biraz. Muhammediye, Ahmediye, Şuniye, Buniye adında bir sürü kitap var. Bunlar zamanlarının kutsal kitapları. Bu kitapların ısrarla telkin ettikleri düşüncelerin başında Tanrı'nın zenginliklere servetleri nice hikmetlerle verdiğidir. Bu servetin yoksulların eline geçince nasıl kötü yollarda kullanacakları anlatılır. Böyle kitaplar ve din adamları yüzyıllardır insanlara kaderlerini ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, sonuçta hiçbir şey yapamayacaklarını telkin etmişlerdir. Onlara göre Tanrı'nın takdirine karşı yürümek insanı kötü sonuçlara götürür.